Ayrım 10.
Herkesin bildiği gibi çocuklar istendiği zaman sevilecek, istendiği zaman dövülecek sevimli ev hayvanı yerine geçerler. Ana babanın duygusallıkları onların iyi birer eğitici olmalarını engeller. Eşler arası yoksulluk karı koca çatışmalarında tükenmezse çocukların tepesine çullanır. Bu onların cinsel yapısına ve özelliğine yönelmiş yeni bir saldırıdır. Ayrıca yeni bir çatışkıya yol açar. Ana babanın ortak yaşamının yoksulluğunun doğurduğu evliliğe düşmanlıkla ileriki yıllarda iktisadi açıdan evlenmeye zorlanış çatışır. Ergenlik çağında çocukluktaki cinsel eğitimin batırdığı gemiden binbir güçlükle kurtulan çocuklar aile zincirlerini sarsmaya çalıştıkları zaman bir sürü acıklı olay ortaya çıkar. Sözün kısası, yetişkinlerin karı koca ve aile yaşamına katlanabilmek için kendi kendilerine koydukları cinsel sınırların acısını çocuklar çeker. Daha sonra iktisadi gerekçeler onları da evlilik yaşamına gömeceğinden cinsel sınırlandırma kuşaktan kuşağa aktarılır. Zorlayıcı aile, iktisadi ve öğretisel açıdan buyurgan toplumun ayrılmaz parçası olduğundan doğurduğu kötülükleri bu toplum çerçevesinde söküp atmayı ummak çocukluktur. Üstelik bu kötülükler ailesel durumun kendisinde vardır ve güdüsel yapının bilinç dışı işleyişlerinden ötürü her bireye çıkmamacasına demir atmışlardır. Böylece doğrudan doğruya ana babaya bağlanıp kalmanın yarattığı cinsel arzunun bilinçaltına itilişine, aile yaşamı boyunca biriktirilen kinin büyüklüğünden gelen suçluluk duyguları eklenir. Bu kin bilinçli kalırsa bireysel alanda devrimci bir etken olabilir. Kişiyi aile bağlarını koparmaya iter. Bu kini doğuran koşullara karşı eyleme geçmesine yarayabilir. Yo, tam tersine bu kin bilinçaltına itilirse, körü körüne bağlılık ve çocukça söz dinleme gibi karşıt tutumlara yol açar. Ve tabii bu tutumlar özgürlükçü, liberal bir hareketle savaşmak isteyen kişi için çok elverişsiz durumlar yaratır. Böyle biri hem eksiksiz özgürlükten yana olabilir, hem de çocuklarını pazarları kilise okuluna gönderebilir ya da yaşlı ana babasını üzmemek için kiliseye gitmeye devam edebilir. Aileye bağlanıp kalmanın uzantıları olan kararsızlık ve bağımlılık belirtileri gösterir. Özgürlük uğrunda gerçekten savaşamaz. Ama aynı ailesel kurum, küçük kent soylu aydınlarda pek sık rastlanan hastalıklı devrimci kişiyi de üretebilir. Devrimci duygulara bağlanan suçluluk duyguları onu devrimci harekette pek güvenilemeyecek bir savaşçı haline getirir. Ailenin verdiği cinsel eğitim, bireyin cinsel yaşamını ister istemez bozar. Eğer şu ya da bu birey her şeye karşın sağlıklı bir cinsel yaşam kurabilirse bunu aile bağlarını harcayarak yapar. Cinsel gereksinimlerin bastırılması, zihinsel uyuşukluğa ve genel coşkusal durgunluğa, özellikle de bağımsızlıktan, istemden, iradeden, eleştiri anlayışından yoksunluğa yol açar. Buyurgan toplum ahlakın kendisine değil, ruhsal varlığın bozukluklarına bağlıdır. Bu bozuklukların amacı cinsel ahlakı bireylerin beynine çakmaktır ve bütün buyurgan toplumların toplu ruhsal temelini oluşturan zihinsel yapıyı yaratırlar. Dipnot. Bu dediğimizin tarihsel kanıtını gösterdiğimiz cinsel ahlakın boy göstermesine bakın. Köleliğe yatkın zihinsel yapı, cinsel güçsüzlük, hüzün, destek ve führer özlemi, yetki korkusu, yaşam ve gizemcilik korkusu karışımıdır. Başkaldırıyla karışık sofuca bağlılık bunun en belirgin niteliğidir. Cinsel yaşamdan korkmak ve cinsel ikiyüzlülük kent soyluğu ve çevresini belirler. Böyle bir zihinsel yapıya sahip kişiler demokratik yaşama uyamazlar. Gerçekten demokratik ilkelere göre yönetilen kurumlar yaratıp yaşatma çabalarını sıfıra indirirler. Halk tarafından seçilmiş yöneticilerin buyurganlık ya da memur egemenliği kurma eğilimlerinin kolayca yeşerip gelişeceği ruhsal toprağı bunlar oluştururlar. Sözün kısası, ailenin siyasal işlevi iki yönlüdür. 1. Bireyleri cinsel açıdan sakatlayarak kendi kendini çoğaltır. Ataerkil aile kendini sürdürmekle cinsel baskıyı ve onun doğurduğu her şeyi sürdürür. Cinsel bozukluklar, sinir hastalıkları, çıldırmalar ve cinsel suçlar. 2. Kişiyi yaşamdan korkan, yetkeden çekinen biri yapar. Dolayısıyla halk yığınlarını bir avuç yöneticinin sert baskısı altına sokma olanağını durmadan tazeler. İşte bu yüzden tutucu için aile, inandığı toplumsal düzenin yıkılmaz kalesidir. Bu açıdan bakıldığında tutucu cinsel bilimin aile kurumunu neden öyle canla başla savunduğu da anlaşılır. Aile bu kavramların tutucu ve gerici anlamında devletin ve toplumun kalıcılığını güvenlik altına alır. Öyleyse aileye verilen değer her toplum düzeninin genel değerlendirilmesinde anahtar olmaktadır. 6. Bölüm. Ergenlik sorunu. Tutucu öğreti cinsel bilimin hiçbir dalını gençliğin cinsel yaşamını etkilediği kadar etkilememiştir. A'dan Z'ye kadar bütün araştırmaların ereği, ergenliğin her şeyden önce cinsel olgunluk anlamına geldiğinin saptanmasından hop diye gençlere yaraşan şeyin sıkı perhiz olduğu savını atlamaktır. Bu istek nasıl dile getirilmiş olursa olsun, ister Gruber'in yaptığı gibi ergenlik 24 yaşından önce tamamlanmaz lafı gibi derin bilimsel kanıtlarla, ister ahlaki, eğitsel ya da sağlık bilimsel gerekçelerle akıl çerçevesine oturtulmuş bulunsun, bildiğimiz kadarıyla hiçbir yazarın aklına gençliğin cinsel yoksulluğunun aslında toplumsal bir sorun olduğu, tutucu toplum tarafından zorla benimsetilen kendini tutma ilkesi ortadan kalktığı an çözüme bağlanacağı gelmemiştir. Bu toplumsal ilkeyi derin bilimsel, eğitsel ya da ahlaki nedenlerle doğrulamaya kalkmak, onu savunanları şaşırtıcı çelişkilere düşürmektedir. 1. Ergenlik çağındaki çatışkı. Ergenlik çağındaki bütün çatışkılı ve hastalıklı görüngülerin kökeni aynıdır. Gencin 15 yaşına doğru eriştiği, ardından bedensel sevişme gereksinimiyle döl verebilme yetisini de getiren olgunluk ile toplumun cinsel etkinlik için zorunlu kıldığı yasal durumu, yani evliliği maddi ve ruhsal açıdan gerçekleştirebilme olanaksızlığı arasındaki çatışkı. Temel güçlük budur. Buna bizi genel tutucu cinsel düzenle yüz yüze getiren, çocuğa verilen cinsel etkinliğe aykırı eğitim gibi ikinci dereceden güçlükler eklenir. İlkel anaerkil toplumlarda gençlik cinsel yoksulluk çekmezdi. Tam tersine elimizdeki bütün yapıtlar ergenlik törenlerinin gence olgunlaşır olgunlaşmaz doğal yasalara uygun cinsel yaşama başlattığını, bu törenlerin son derece önemli toplumsal olaylar olduklarını, bu toplumların çoğunda cinsel mutluluğun özenle geliştirildiğini, gençlerin cinsel yaşamının baskı altına alınmak şöyle dursun, örneğin ergenlik çağına gelir gelmez taşındıkları gençlik evi gibi şeylerle desteklendiğini doğrulamaktadır. Dipnot. Bu halklar bizim saygısızlık, edepsizlik sayacağımız, oralardaki yetişkinlerin ise oyun saydıkları bir özgürlükle çocuklarının yeni uyanmış cinsel içgüdülerini doyurmalarına izin vermektedirler. Pek çok ilkel toplumda oğlanlar da kızlar dünyanın en temiz sevgisiyle bir arada yaşarlar. Ploss Bartels, Das Weib, 1902. Ayrıca Havelock Ellis, Geschlecht und Gesellschaft, 1923. Mayer, Das Sexualleben bei den Wahe und Wasenge Geschlecht und Gesellschaft. En güzel betimleme ise Malinowski'nin Love wie Sexuelle des Soweges, Vahşilerin Cinsel Yaşamı adlı yapıtındadır. Kesin tek eşli evliliğin bulunduğu ilkel toplumlarda bile gençlerin elinde ergenlik çağıyla evlilik arasında tam bir cinsel özgürlük vardır. Sözünü ettiğimiz anlatıların hiçbiri ileriki yaşlarda karşılaşılan bir cinsel yoksulluğa ya da gençlerin sevda yarasıyla canlarına kıymalarına değinmez. Bu toplumlarda cinsel olgunlukla doyuma erememe arasında çatışkı yoktur. İlkel toplumla buyurgan toplum arasındaki en büyük ayrım budur. Buyurgan toplumda da ergenlik törenleri vardır gerçi. Örneğin kutsamanın pekiştirilmesi falan. Ama bunların gerçek anlamları bütünüyle gizlenmiştir. Hatta ilkel toplumların tersine gençleri cinsel yaşamdan koparma ereğini güderler. Dipnot. Erginliğin özünün erginlik yani cinsel aygıtın olgunlaşması ve bunu izleyen ruhsal değişiklikler olmadığını, ergenlik çağında beliren çatışkıların temelinde gencin önüne çıkan yeni görevler ile gencin bunları yerine getirmeye hazır olmadığını hissedişinin yattığını göstermek üzere alabildiğine karmaşık bir kanıtlamaya girişen koskoca bir bilim dalı vardır. Bu Adler'in ruh bilimidir. Bu kurama göre ergenlik çağının en önemli dönemini okulda geçiren genç, eski Yunan'ı saymazsak orada yeni görevler bulunmadığından, bu çağa özgü çatışkıları yaşamazmış. bireysel ruh bilim öğrencilerin çalışmalarının 14 yaşına doğru aksadığını da emekçi sınıfından bir yığın gencin olgunluğa erer ermez cinsel ilişki kuran işçi kızlarla oğlanların cinsel gereksinimden habersiz olmadıklarını da hesaba katmaz. Yalnız bu ilişki gebeliği önleme çarelerini bilemeyişlerinin ve sevişmenin sağlıklı bir biçimde yapılabileceği konut yokluğunun izin verdiği ölçüdedir elbet. Genç emekçi de 14 yaşına doğru yeni görevlerle yüz yüze gelir. Ama cinsel arzular doyurulduğu sürece Adler'in dediği anlamda bir etkisi olmaz bu yeni görevlerin. Gencin çektiği cinsel yoksulluğun en kesin belirtisi kendi kendini doyurmadır. Hastalıklı durumlar bir yana, bu olmayan cinsel ilişkinin vekilinden başka bir şey değildir. Bu son derece basit saptamaya hiçbir cinsel incelemede rastlayamadım. Gerçi yazılan bütün denemeleri okumadım ama şu açık gerçeğin göze çarpmayacak biçimde gizlendiğini fark etmek bu yargıya varmamıza yeter. Cinsel bilim yapıtlarında ergenlik çağındaki çatışkı, cinsel olgunlukla cinsel ilişki kuramama arasında değil, cinsel olgunlukla evlenememe arasındaymış gibi gösterilir. Kendi kendini doyurmaya gerek kilise, gerekse cinsel bilim konusunda kara cahil, kafaları ahlaki ön yargılarla dolu hekimler tarafından düzenli olarak kötülenip yasaklanır. Son yıllarda kendi kendini doyurmaya açılan savaşın suçluluk duygularını artırdığı için cinsel yoksunluğu ciddileştirdiği sık sık öne sürüldü elbet. Ama Max Hoda'nınkiler gibi halka seslenen yapıtların dışında bu düşünce bilimsel incelemelerde gömülü kaldı. Gençler bu tartışmayı duyamadılar. Erginlik çağındaki çatışkının, bilinçaltı görünüşlerinin ruh çözümsel araştırılması, söz konusu çatışkının çocukluktan kalma ana babaya dönük cinsel arzularla suçluluk duygularının yeniden etkinliğe geçmesinden doğduğunu göstermiştir. Bu suçluluk duyguları kendini doyurma ediminin kendisine değil, bilinçaltındaki sanrılara, bir sam hallucination bağlıdır. Gerçekten de bedensel boşalmayla ilgili araştırmalar ruh çözümsel verilerde bir takım düzeltmelere yol açmıştır. Kendi kendini doyurmayı doğuran şey ana babaya duyulan cinsel arzuyla ilgili sanrılar değil, üreme organlarındaki etkinliğin artışından gelen cinsel uyarılmadır. Bunun ardından gelen cinsel durukluk ana babaya duyulan eski arzuların canlanmasına yol açar. Demek ki bu sanrılar kendi kendini doyurmanın nedeni değil, ona eşlik eden ruhsal yaşantının biçim ve içeriğidirler. Daha önce ya da sonra değil de tam ergenlik çağında yeniden boy gösteren ana babayla cinsel ilişki kurma hayallerinin açıklaması işte buradadır. Sözün kısası ergenlik çağındaki ruhsal çatışkı yaşamın ilk yıllarından ve çocukluktan kalma cinsellik biçimleriyle cinsel nesnelere dönmektir. Bu geriye dönüş çocukluk çağındaki hastalıklı bir saplanıp kalma sonucu değilse o zaman ergenlik döneminde cinsel edimle doyuma ermenin toplum tarafından yasaklanışına bağlıdır. Bu durumda iki olasılık ortaya çıkar. Olgunlaşan genç daha önceki cinsel gelişmesinden ötürü bir cinsel eş bulacak yetide değildir. Ya da toplumun cinsel doyumu yasaklayışı onu bütün sanrılarıyla birlikte kendi kendini doyurmaya ve aynı zamanda çocukluktan kalma hastalıklı çatışkıya iteler. Birinci de çocukluktaki cinsel baskının sonucu olduğundan bu iki durum birbirinden pek o kadar ayrı değildir elbet. Tek ayrım, ilk durumda toplumun cinsel yaşama köstek vuruşu çocukluk dönemindeyken, ikinci durumda bu baskının yalnız ergenlik çağında kendini göstermesidir. Bu iki yasaklamanın birbirlerini tamamladıklarını, birbirlerine eklendiklerini söylemek daha doğru olur. Çünkü çocukluktaki yasaklama, daha sonraki toplumsal yasaklamadan ötürü ergin gencin yeniden döndüğü ana babaya saplanıp kalmayı yaratır. Çocuğun cinsel yaşamına verilen zarar ne denli büyükse, gencin cinsel ilişkisine toplumun vurduğu köstek o denli etkili. Dolayısıyla gencin doğal kurallara uygun bir cinsel yaşama geçebilme olasılığı da o oranda azalır. Kendi kendini doyurmadan gelen suçluluk duygusu içinde ana baba ile sevişme sanrıları bulunduğundan cinsel ilişkiye eşlik eden suçluluk duygusundan çok daha yoğundur. Çünkü ikili doyum hayal oyunlarını gereksiz kılar. Kişi çocukluktaki nesnelere çok bağlanıp kalmışsa sevişmenin düzeni de bozulur ve suçluluk duyguları yoğunlukta kendi kendini doyurmadakinden aşağı kalmaz. Doyurucu cinsel ilişkilerin kişilerdeki suçluluk duygularını yok ettiğini her an saptayabiliriz. Bütün öbür şeyler eşit olsa bile kendi kendini doyurma cinsel ilişki kadar doyum geliştirmediğinden suçluluk duygusu hep sevişmeninkinden fazladır. Ana babaya bağlanıp kalmaktan kurtulup gerçek bir cinsel yaşama geçemeyecek genç aşırı örneğinden tutun da bu adımı hiç güçlükle karşılamadan atana dek bin türlü genç örneği vardır. İki örnek ailesine bağlı, ana babasıyla tutucu toplumun öbür temsilcilerinin istediklerini yerine getiren uslu çocuktur. Gerici ölçülere göre iyi öğrenci sayılan, alçak gönüllü, özensiz, kuzu gibi bir gençtir bu. Ondan çok iyi koca ve eyyamcı olur. Ayrıca sinir hastalarının sayısını da arttırır. İkinci örnek çoğunlukla topluma aykırı sayılan genç, temelden baş kaldırıcıdır, gözü yükseklerdedir. Aile ocağına da, bu dar çevrenin isteklerine de düşmandır. İşçi sınıfındansa iyi devrimci olur. Orta sınıflarda bunu ruh hastası, iç tepilerine göre davranan gençler temsil ederler. Böyleleri kendi çevrelerinde çözülmez çatışkılar yaratmadan yaşayamayacakları için bir toplumsal eyleme katılamazlarsa toplum içerisinde başarısızlığa uğrama tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Zekaları ortanın üstünde, duyarlılıkları yoğun olduğundan iyi öğrencilerle zekaları ortanın altında çocukları çok iyi anlayan öğretmenleri bunları ne yapacaklarını bilemezler. Bu gençler doğal cinsel işlevlerini yerine getirmekten başka bir şey yapmadıkları zaman bile büyükler ölçü olarak gerici ahlakı alıp onlara ahlak kurallarına uymayan kişiler gözüyle bakarlar ve tabii doğal cinsel işlevini yerine getirmek bugünkü koşullarda hemen hemen suç sayıldığından söz konusu gençler salt toplumsal nedenlerden ötürü suçluluğa adaydırlar. Şu satırların yazarı Lindsay'e yerden göğe kadar hak veriyoruz. Bence birkaç türlü suçlu genç var. İlkin enerjiden, kendine güvenden, girişimden yoksun olanlar çıkıyor karşımıza. Bir takım güçlükleri olan kızlarla oğlanların çoğundaki ortak özellik, işte bu nitelikleri taşımaları ve tez elden kurtarılmaya değmeleridir. Hep uslu ve dingin yaşayan oğlan ya da kızın ille de enerji ve kişilikten yoksun olduğu söylenemez elbet. Ama öyle olabilir. Hele bir oğlanın okulda aldığı sürekli iyi notlar, yüreklilikten ve enerjiden, belki de sağlıktan yoksun olduğunu, elini kolunu ahlakın değil, korkunun bağladığını gösterir. Çünkü eğer genç, doğal yasalar uyarınca olması gereken şey, yani sağlıklı ve genç bir memeli hayvansa, davranışlarında ahlaklılığa yer yoktur. Tıpkı soluk alıp verişi ya da başka yaşama işlevleri gibi doğal kurallar uyarınca ruhunun da bilincinde değildir. Revolt, sayfa 94. 2. Toplumsal gereklilik ile cinsel gerçeklik. Gençlerin cinsel yaşamı ile ilgili 3 sorunun açıklığa kavuşturulması gerekir. 1. Buyurgan toplum gencin önüne hangi gerekliliklerle çıkmaktadır? Bunların nedenleri nelerdir? 2. Gencin 14 ile 18 yaşlar arasındaki cinsel yaşamının gerçek yüzü nedir? 3. A. Kendi kendini doyurmanın, B. Sıkı perhizin, C. Gençlerin cinsel ilişkilerinin sonuçları konusunda kesin bilgilerimiz nelerdir? Gerici toplum cinsel yaşam için ahlaki kurallar öne sürerek gençten evlilik öncesinde mutlak perhiz istemektedir. Gerek cinsel ilişkiyi, gerekse kendi kendini doyurmayı tu kaka ilan etmektedir. Burada bir takım toplumdan uzak yazarlardan değil, genel öğretisel havadan söz ediyoruz. Bilim, gerici öğretinin bilinçsiz olarak etkisinde kaldığı için bu öğretiye sağlam bilimsel temeller sağlayacak savlar ortaya atmaktadır. Çoğu kez işi o kadar ileri götürmeyip insanın ünlü ahlak yapısına başvurmakla yetinmektedir. Bunu yaparken kuramsal karşıtlarının karşısına çıkarmaktan geri durmadığı kendi görüş açısını unutmaktadır. Buna göre bilimin töreye uygun görevi olguları yorumsuz aktarmak ve onların nedenlerini açıklamaktır. Bilim, toplumsal gereklilikleri ahlaki fikirlere sığınmanın dışında bir yoldan doğrulamak istediği zaman nesnel açıdan çok daha tehlikeli bir yöntem kullanmakta, ahlaki görüşleri sözüm ona bilimsel savların ardına gizlemektedir. Böylece ahlaklılık bilimsel olarak akla uygun kılınmaktadır. İşte böyle uyduruk bir bilimsellikle gençlerin cinsel içgüdülerine gen vurmalarının toplumsal ve zihinsel etkinliğin vazgeçilmez koşulu olduğu öne sürülmektedir. Bu önerme Freud'un yüceltme adıyla bilinen kuramına dayanmaktadır. İnsanın toplumsal ve zihinsel verimliliğinin kaynağı ilk ereğinden saptırılıp daha yüce amaca yöneltilen cinsel enerjidir. Bu kuram cinsel doyumla cinsel enerjinin yüceltilmesi arasında mutlak bir çatışkıyı varsayarak çok kötü yorumlanmıştır. Soruyu en somut biçimde ortaya koymak gerekir. Hangi cinsel etkinlikle doyum, hangi cinsel güdüler yüceltilebilir, yüceltilmelidir? En basit gözlem bile perhizin toplumsal ilerlemeye gerekli olduğu kanıtını yıkmaya yeter. Gençlerin cinsel etkinliğinin çalışmalarını azaltacağı öne sürülüyor. İyi ama bütün gençler kendi kendilerini doyurmakta ve cinsel bilimciler bu konuda görüş birliğindedirler. Bu da öne sürülen kanıtı silip süpürmeye yetmektedir. Çünkü kendi kendini doyurmanın değil de cinsel ilişkinin çalışmaya aykırı olduğu savunulamaz. Kendi kendini doyurmayla cinsel ilişki arasındaki temel bir ayrım var mıdır? Yoksa ruhsal çatışkılarla yüklü kendi kendini doyurma düzenli bir cinsel yaşama göre çok daha fazla zararlıdır. Kanıt diye önümüze getirilen şeyin içler acısı karışıklığına bakın. Doyurucu cinsel yaşamla doyurucu olmayanı birbirinden ayıramadan bunların toplumsal yapıtla ve yüceltmeyle ilintilerini göremeyiz. Cinsel yaşam kuramındaki bu boşluğun nedeni nedir acaba? Çok açık. Söz konusu boşluğu doldurmak, gerici düşünsel yapının taşlarının gümbür gümbür yıkılmasına yol açar. Gençlerin cinsel perhizde yaşamalarını doğrulayan bu temel kanıtın değersizliği resmen kabul edilse, akıllarına bir takım tehlikeli düşünceler gelir. Sağlığa ve toplumsal yaşama değil ama buyurgan aileye ve zorlama evliliğe zarar verebilecek etkinliklere girişilebilir. Şimdi biz, gençliğin perhizde yaşaması isteğiyle evlilik ahlakı arasındaki bağı göstereceğiz. Gencin cinsel yaşamının gerçek görünüşü nedir? Hiç kuşkusuz ahlaklılığın beklediği şey değil. Ne yazık ki elimizde iyi sayılamalar, istatistikler yok. Bununla birlikte soruşturmalar, cinsel sağlık bakım evlerinde elde edilen deneyler, cinsel konulu toplantılar sırasında gençlere sorulan sorular, cinsel tutum bilim alanındaki genel araştırmalar kesin perhize, yani her türlü cinsel etkinlikten vazgeçmeye delikanlılarda hiçbir zaman rastlanmadığını göstermektedir. Genç kızlardaysa elimizdeki verilere güvenirsek cinsel perhiz daha yaygındır. Şuna kuşku yok ki, perhiz adını verebileceğimiz cinsel davranış öylesine enderdir ki bu olguyu hiç hesaba katmayabiliriz. Gerçekte bütün cinsel kılgılar iffet görünüşü altında uygulanmaktadır. Erkekler de, kadınlar da yıllar boyu bilinçsizce kendilerini okşamışlardır. Kadınlarda bunun en belirgin örneği butların sıkıştırılmasıdır. Her iki cinsin bisiklet ve motosiklete binmesi de bir kendini doyurma örneğidir. Uyanıkken kurulan cinsel düşler, kendi kendini doyurmanın eksiksiz ruhsal yanını, başka bir deyişle zararlı yanını oluştururlar. Ama uyanık düş kuranlardan kendi kendilerini okşamayanlar, iffetli olduklarını öne sürdüklerinde cinsel doyum açısından haklı, cinsel uyarılma açısından haksız olacaklardır. A. Emekçi gençlik. İşçi örgütleri yöneticileriyle cinsel sorunları konuşmaya kalktınız mı, gençler müthiş utanıp sıkılırlar. Gençlerin kendi aralarında bile bu konuyu ciddi olarak tartışmaya göze alamamaları çok anlamlıdır. Buna karşılık cinsellik kaba şakalar ve açık saçık konuşmalar biçiminde yaşamın her anında vardır. Gençliğin genel havası baştan aşağı cinsellik kokar. Küfürlerin çoğu her şeyi cinsel görünüş içerisinde dile getirmeye yarar. İşçi örgütlerince cinsel eğitim vermek üzere düzenlenen akşam toplantıları çok kez gençlerin perhizini pekiştirmekten başka işe yaramaz. Bu toplantılarda açık seçik bir cinsel siyaset önerene, sorunu en doğru biçimde ortaya koyana pek ender rastlanır. Soruna yaklaşma biçimi belirleyicidir. Konuşmacının her şeyden önce hiçbir utanıp sıkılma ya da cinselliğe aykırı ön yargı belirtisi göstermemesi gerekir. İkinci olarak dolaysız konuşmalıdır. Son olarak da sorular yazılı sorulabilmelidir. Çünkü deneyler göstermiştir ki insanlar ancak o zaman bütün içtenlikleriyle konuya ve konuşmacıya ilgi duymaktadırlar. Bu koşullarda konuşmadan sonra her gencin sorulacak şeyleri vardır. Sözünü ettiğimiz sakıncalara karşın köylü gençler 13, işçi gençlerse 15 yaşında sürekli cinsel ilişki kurmaya başlamaktadırlar.